5. Ayrım
Bölüm 10 İstakoz Kadrili. Sahte kaplumbağa derin derin iç çekti ve yüzgeçlerinin tersiyle gözlerini sildi. Alice'e bakıp konuşmayı denedi ancak birkaç dakika süreli hıçkırıktan başka ses çıkmadı. Sanki boğazına kemik kaçmış gibi dedi Griffin ve sahte kaplumbağayı sarsıp sırtına vurmaya başladı. En sonunda sahte kaplumbağanın sesi geri geldi ve yanağından yaşlar süzülerek konuşmasını sürdürdü. Su altında fazla yaşadığını sanmıyorum. Evet yaşamadım dedi Alice. Ve belki bir istakoz bile görmedin. Alice, ben bir keresinde yemiştim diyordu ki dilini tutup hayır hiç görmedim dedi. Bu yüzden istakoz kadrilinde ne kadar eğlenceli bir şey olduğundan haberin yoktur. Gerçekten de yok dedi Alice. Nasıl bir dans türüdür bu? Şöyle anlatayım dedi Griffin. İlk önce deniz kıyısı boyunca bir sıra oluşturuyorsun. İki sıra diye bağırdı sahte kaplumbağa. Foklar, kaplumbağalar, somonlar falan filan. Sonra çevrenizdeki bütün deniz anılarını temizledikten sonra ki bu genellikle epey bir zaman alır diye araya girdi Griffin. Öne iki adım atarsın. Her seferinde eş olarak bir istakoz ile diye bağırdı Griffin. Tabii ki dedi sahte kaplumbağa. Eşler halinde iki adım atarsın. İstakozları değiştirip aynı düzende geri dönersin diye devam etti Griffin. Sonrasını biliyorsun dedi sahte kaplumbağa. İstakozları, istakozlar diye bağırdı Griffin havaya sıçrayıp. Fırlatabildiğiniz kadar uzağa fırlatıp arkalarından yüzüyorsunuz diye çığlık attı Griffin. Sonra da denize takla atıyorsunuz diye haykırdı sahte kaplumbağa deli gibi oraya buraya zıplarken. Ve istakozları tekrar değiştiriyorsunuz diye bağırdı Griffin havası çıktığı kadar. Sonra tekrar karaya dönüyor ve birinci figür buydu dedi sahte kaplumbağa birden sesini alçaltarak. O ana dek çılgınlar gibi hoplayıp zıplayan iki yaratık yerlerine oturup yeniden konuşmadan hüzünlü bir şekilde Alice'e baktılar. Çok hoş bir dans olmalı dedi Alice çekingenlikle. Birazını görmek ister misin diye sordu sahte kaplumbağa. Hem de nasıl diye karşılık verdi Alice. Haydi gel ilk figürü deneyelim dedi sahte kaplumbağa Griffin'e. Hareketleri istakoz olmadan da yapabiliriz. Hangimiz şarkıyı söyleyecek? Ah sen söyle dedi Griffin. Ben sözlerini unuttum. Böylece sahte kaplumbağa ile Griffin ciddiyetten ödün vermeden Alice'in çevresine döne döne dans etmeye başladılar. Hatta çok yakından geçerken ayağını basıyorlardı. Sahte kaplumbağa ağır ağır hüzünlü bir şekilde şarkıyı söylerken ön pençelerini sallayarak tempo tutuyordu. Biraz daha hızlı yürür müsün dedi Mezgit Salyangoz'a. Hemen arkamızda bir yunus var basıyor kuyruğuma. Baksana hevesle ilerleyen istakozlarla kaplumbağalara çakıllı kıyıda bekliyorlar sen de gelip katılmaz mısın dansa. Katılır mısın, katılmaz mısın, katılır mısın, katılmaz mısın, dansa katılmaz mısın? Katılır mısın, katılmaz mısın, katılır mısın? Katılmaz mısın? Dansa katılmaz mısın? İstakozlarla birlikte denize fırlatıldığında bilemezsin bu ne kadar gidecek hoşuna. Ancak salyangoz çok uzak çok uzak deyip yan gözle bakmış. Mezgit'e kibarca teşekkür edip dansa katılmaktan vazgeçmiş. Katılır mısın? Katılmaz mısın? Katılır mısın? Katılmaz mısın? Dansa katılmaz mısın? Katılır mısın? Katılmaz mısın? Katılır mısın? Katılmaz mısın? Dansa katılmaz mısın? Ne olmuş uzaksa demiş pullu arkadaşı. Var karşı tarafta başka bir kıyı. İngiltere'ye ne kadar uzak Fransa'ya o kadar yakın. Rengin atmasın canım salyangozun benzeri yok bu dansın. Katılır mısın katılmaz mısın? Katılır mısın katılmaz mısın? Dansa katılmaz mısın? Katılır mısın katılmaz mısın? Katılır mısın katılmaz mısın? Dansa katılmaz mısın? Teşekkür ederim. İzlemesi gerçekten ilginç bir danstı dedi Alice. En sonunda dansın bittiğine çok sevinmişti. Ayrıca Mezgit'le ilgili olan o tuhaf şarkı da çok hoşuna gitmişti. Ah Mezgit dedi sahte kaplumbağa. Onları görmüşsündür sanırım. Evet dedi Alice. Çok gördüm. Alice tam tabağımda diyecekti ki kendini zor tuttu. Tabanın neresi olduğunu bilmiyorum dedi sahte kaplumbağa. Fakat madem onları bu kadar çok görmüşsün neye benzediklerini de bilirsin elbet. Sanırım biliyorum dedi Alice düşünceli. Kuyrukları ağızlarında oluyor ve üzerinde bolca un bulunuyor. Un konusunda yanılıyorsun dedi sahte kaplumbağa. Deniz unları alıp götürür. Ancak kuyruklarının ağızlarında olması konusunda haklısın. Bunun nedeni de tam bu sırada sahte kaplumbağa esneyip gözlerini kapadı. Bunun nedenini de ona sen anlat dedi Griffin'e. Bunun nedeni diye söze başladı Griffin. İstakozlarla dans etmeleridir. Dans sırasında denize fırlatıldıklarında uzun bir yol kat ederler. Bu yüzden kuyruklarını ağızlarına sokarlar ve bir daha çıkarmazlar. İşte hepsi bu. Teşekkür ederim dedi Alice. Gerçekten çok ilginç. Daha önce mezgitler hakkında bu kadar çok şey bilmiyordum. Eğer istersen bunların fazlasını da anlatabilirim, dedi Griffin. Mezgitlere neden mezgit derler bilir misin? Bunu hiç düşünmemiştim, dedi Alice. Neden? Çünkü mezgitler ayakkabı ve çizme yapar, dedi Griffin ciddiyetle. Alice'in kafası karışmış gibiydi. Ayakkabı ve çizme mi yapar, diye tekrarladı hayret içinde. Ne sandın? Senin ayakkabıların neyle yapıldı sanıyorsun? Yani onları böylesine parlak yapan ne? Alice kafasını eğip ayakkabılarına baktı ve yanıt vermeden biraz düşündü. Herhalde siyah boya, dedi. Denizin altında ayakkabılar, diye boğuk bir sesle konuştu Griffin. Mezgit ile yapılır. İşte şimdi öğrendin. Peki bunu nasıl yapıyorlar, diye sordu Alice merakla. Nasıl yapacaklar? Dil balığı ve yılan balığıyla elbette, diye karşılık verdi Griffin sabırsızca. Herhangi bir karidesin sana bunları anlatmış olması gerekirdi. Eğer mezgit olsaydım, diye aklı hala şarkıda olan Alice, Yunus'a biraz uzak durur musunuz lütfen, peşimizden gelmenizi istemiyoruz, derdim. Ancak Yunus'la gezmek zorundalar, dedi sahte kaplumbağa. Aklı başında olan hiçbir balık yanında Yunus balığı olmadan bir yere gitmez. Gerçekten gitmezler mi, diye sordu Alice şaşkınlıkla. Tabii ki gitmezler, diye karşılık verdi sahte kaplumbağa. Bir balık gelip de bana yolculuğa çıkacağını söylese, ona Tunus'a mı, diye sorardım. Yunus'la mı demek istediniz, dedi Alice. Ne demek istediğimi söyledim, dedi sahte kaplumbağa gücenmiş bir edayla. Bunun üzerine Griffin, haydi şimdi senin maceralarını dinleyelim, dedi. Size bu sabahtan beri başıma gelenleri anlatacağım, dedi Alice. Oldukça çekingen bir sesle. Dünü anlatmamın hiçbir yararı olacağını sanmıyorum. Çünkü dün başka biriydim. Her şeyi anlat, dedi sahte kaplumbağa. Hayır hayır, önce maceralar, dedi Griffin sabırsızca. Her şeyi anlatmak çok zaman alır. Böylece Alice, beyaz tavşanı ilk gördüğü andan itibaren başına gelenleri anlattı. Anlatmaya başladığında biraz gergindi. Çünkü o anlatırken iki yaratık da her iki yandan ona iyice yaklaşmış, kocaman gözler ve bir karış açık ağza kendisini dinliyordu. Fakat Alice anlattıkça cesaretini geri kazandı. Tırtıla sözlerini karıştırarak okuduğu yaşlandı Millie'in Baba şarkısına gelene dek dinleyicileri çıkarmadı. Bu sırada sahte kaplumbağa derin bir nefes alıp bu çok tuhaf, dedi. Daha tuhaf olamazdı, dedi Griffin. Sözcükleri karıştırdın demek, diye tekrarladı sahte kaplumbağa düşünceli düşünceli. Şimdi başka bir şey okuduğunu duymak isterim. Ona başlamasını söyle, deyip Griffin'e baktı. Onun Alice'e sözünü geçirebildiğini sanıyordu sanki. Kalk ayağa ve bu miskinin sesi şarkısını söyle, dedi Griffin. Bu yaratıklar birbirlerine emir verip ders tekrarlatıyorlar, diye düşündü Alice. Okulda olsam daha iyiydi. Yine de yerinden kalkıp şarkı okumaya başladı. Ancak aklında İstakoz kadrilinden başka bir şey olmadığından ağzından çıkanın pek farkında değildi. Bu yüzden sözcükler çok tuhaf çıktı. İstakoz'un sesiydi bu. Aynen şöyle, dedi. Şekerlemem gerek saçımı, çünkü çok pişirdiniz beni. Ördek gibi göz kapaklarıyla ve burnuyla. Düzeltir kemerini, düğmelerini, masaj yapar ayak parmaklarına. Neşelidir bir tarla kuşu kadar kumlar kuruduğunda. Konuşur köpek balığıyla küçümseyen bir tonda. Fakat gelgit olup da çıkınca köpek balıkları ortaya, titrekleşir sesi ürperir korkuyla. Çocukken söylediğimden oldukça farklı, dedi Griffin. Ben daha önce bunu hiç duymamıştım, dedi sahte kaplumbağa. Ancak olağanüstü bir saçmalık olduğu kesin. Alice hiçbir şey söylemedi. Oturup başını ellerinin arasına aldı. Ve acaba artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı, diye düşünmeye başladı. Bu şiiri açıklamanı isterdim, dedi sahte kaplumbağa. Açıklayamaz ki, dedi Griffin hemen. Diğer kıtaya geçsin. Peki ayak parmakları ne alaka, diye ısrar etti kaplumbağa. Hem kim burnuyla ayak parmaklarına masaj yapabilir ki? Danstaki ilk hareket budur, dedi Alice. Fakat olan bitenler iyice aklını karıştırmıştı. Konuyu değiştirmek için can atıyordu. Diğer kıtaya geç, diye tekrarladı Griffin. Bahçesinin yanından geçerken, diye başlıyor. Alice yine tamamen farklı bir şey okuyacağını bilse de karşı çıkmaya cesaret edemedi. Bu yüzden titrek bir sesle başladı. Bahçesinin yanından geçerken çıkardım gözlüğümü. Gördüm baykuşla panterin bir böreği bölüştüğünü. Panter yedi böreğin kabuğunu, sosunu, etini. Baykuşun payına kaldı böreğin ismi. Börek bittiğinde baykuş aldı kaşığı nimet, diye. Panter de cebine indirdi çatallı bıçağı öfkeyle. Böylece bitti ziyafet. Bütün bunları tekrarlamanın ne yararı var, diye şarkıyı böldü sahte kaplumbağa. Madem söylerken açıklayamıyorsun, niye şimdiye tek duyduğum en kafa karıştırıcı şey? Peki, evet bence de susmalısın, dedi Griffin. Ve Alice bunun bir son bulmasına çok sevindi. İstakoz kadrilinin farklı bir figürünü denesek mi, diye devam etti Griffin. Yaz da sahte kaplumbağa sana başka bir şarkı mı söylesin? Ah bir şarkı olsun lütfen. Tabii eğer sahte kaplumbağa da istiyorsa diye atıldı Alice istekle. Öyle ki tutumu Griffin'in ağrına gitti. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ona kaplumbağa çorbasını söyle eski dostum dedi sahte kaplumbağaya. Sahte kaplumbağa derin bir iç çekerek hıçkırıklarla bölünen bir sesle şu şarkıyı söylemeye koyuldu. Güzel çorba, yeşil ve zengin malzemeden dumanı tütüyor kasede beklerken. Kim eğilmez ki böyle bir lezzetin karşısında? Akşam çorbası, güzel çorba, akşam çorbası, güzel çorba, güzel çorba, güzel çorba, akşam çorbası, güzel çorba, güzel çorba, kimin umrunda balık, aveti ya da başka bir saçmalık, her şeye değer bu güzel çorba, değer her şeye bu güzel çorba. Güzel çorba, güzel çorba, akşam güzel çorbası, güzel güzel çorba. Nakarat bir daha diye bağırdı Griffin. Ve tam sahte kaplumbağa şarkıyı tekrar söyleyecekti ki uzaklardan gelen duruşma başlıyor diye bir çığlık işittiler. Haydi diye haykırdı Griffin ve şarkının sonunu beklemeden Alice'in elini tuttuğu gibi hızla uzaklaşmaya başladı. Ne duruşması bu diye sordu Alice soluk soluğa konuşurken. Ancak Griffin yalnızca haydi gel demekle yetindi ve daha da hızlandı. Bu sırada esmekte olan Meltem kulaklarına gittikçe zayıflayan şu melankolik sözcükleri taşıyordu. Akşam çorbası, güzel güzel çorba. Bölüm 11. Turtaları kim çaldı? Sesin geldiği yere vardıklarında Kupa Kralı ve Kraliçesini tahtlarında otururken buldular. Çevrelerini aralarında her türden küçük kuşun ve hayvanın, hatta kartların olduğu büyük bir kalabalık toplanmıştı. En önde her iki yanında iki askerin muhafızlık yaptığı, zincire vurulmuş kupa valisi duruyordu. Kralın yanında ise bir elinde trompet, diğerinde parşömen rulosu tutan beyaz tavşan vardı. Avlunun tam ortasında üzerinde bir tepsi dolusu turta dilimi olan bir masa vardı. Öyle güzel görünüyordu ki bakması bile Alice'i acıktırmıştı. Bir an önce duruşmayı bitirseler de turtaları dağıtsalar keşke diye düşündü. Ancak bu çok düşük bir ihtimal gibiydi. O yüzden zaman öldürmek için etrafında olup bitenleri izledi. Alice daha önce hiçbir mahkemede bulunmamıştı. Ancak kitaplardan mahkemeler hakkında bir şeyler öğrenmişti. Oradaki pek çok şeyin adını bildiğini fark edince çok mutlu oldu. Şuradaki yargıç dedi kendi kendine. Çünkü görkemli bir peruğu var. Yargıç aynı zamanda kraldı ve tacı peruğun üzerine takmıştı. Pek rahat görünmüyordu. Üstelik şık olduğu da söylenemezdi. Ve şu da Jüri locası diye düşündü Alice. Ve şuradaki 12 yaratık da yaratık demek zorunda kalmıştı. Çünkü bunların bazıları hayvan, bazıları ise kuştu. Jüri olsa gerek. Alice bu son dediğini gururla 2-3 kere tekrarladı. Buna hakkı da vardı çünkü onun yaşında pek az kız çocuğu bunun anlamını bilirdi. Gerçi jüri üyeleri dese de doğru olurdu. 12 jüri üyesi tahta levhaların üzerine bir şeyler yazmakla meşguldü. Ne yapıyorlar diye fısıldadı Alice Griffin'e. Duruşma başlamadan bir şey yazamazlar ki. Adlarını kaydediyorlar diye fısıldadı Griffin yanıt olarak. Çünkü duruşma bitmeden adlarını unutmaktan korkuyorlar. Aptal şeyler diye bağırarak konuşmaya başladı Alice öfkeyle. Ancak beyaz tavşan mahkeme salonunda sessizlik diye bağırınca ve kral gözlüğünü takıp kimin konuştuğunu görmek için gergin bir ifadeyle çevresine bakınca susmak zorunda kaldı. Alice, jüri üyelerinin omuzlarının üstünden bakınca onların levhalara aptal şeyler yazdıklarını gördü. Hatta içlerinden birinin aptal yazmayı bile bilmediğine ve yanındakilerden yardım istediğine tanık oldu. Duruşma bitmeden levhaları karamalarla dolacak diye düşündü Alice. Jüri üyelerinden birinin kalemi gıcırdıyordu. Hayır, Alice buna asla katlanamazdı. Bu yüzden avlunun etrafını dolaşıp kalemi gıcırdayan jüri üyesinin arkasına geldi. Çok geçmeden de kalemi alacak fırsatı yakaladı. Bunu o kadar çabuk yapmıştı ki zavallı jüri üyesi, bu kertenkele Bill'di, kalemde ne olduğunu anlamadı bile. Kısa bir süre arandıktan sonra gün boyunca tek parmağıyla yazmak zorunda kaldı. Bunun bir yararı olmadı çünkü gün sonunda levhasına hiçbir şey yazamadı. Haberci suçlamayı oku diye emretti kral. Bunun üzerine beyaz tavşan trompetini 3 kere öttürdükten sonra elindeki parşömeni açtı ve okumaya başladı. Kupa kraliçesi turta yaptı bir tepsi. Harcayıp bütün bir yaz gününü. Turtaya sessizce yaklaşan kupa valisi koca tepsiyi yürüttü. Kararınız nedir dedi kral jüriye. Daha değil, daha değil diye araya girdi beyaz tavşan hemen. Ondan önce yapılması gerekenler var. İlk görgü tanığını çağır dedi kral. Bunun üzerine beyaz tavşan 3 kez trompetini öttürdü. Ve ilk tanık diye seslendi. İlk görgü tanığı şapkacıydı. Bir elinde çay fincanı, diğer elinde yağlı ekmekle ortaya çıktı. Affedersiniz majesteleri diye başladı söze. Bunlarla gelmemem gerekirdi. Ancak çağrıldığımda henüz çayımı bitirmemiştim. Bitirmen gerekiyordu dedi kral. Ne zaman başlamıştın ki? Şapkacı mahkemeye fındık faresiyle kol kola gelen Mart tavşanına baktı. Mart'ın 14'ünde sanırım dedi. 15'i dedi Mart tavşanı. 16'sı dedi fındık faresi. Bunları yazın dedi kral jüriye. Ve jüri üyeleri hevesle 3 tarihi de levhalarına kaydettiler. Sonra bunları toplayıp yanıtı Şirin ve Penny'e göre buldular. Şapkanı çıkar dedi kral şapkacıya. O benim değil diye karşılık verdi şapkacı. Çalıntı diye haykırdı kral. Bu olayı hemen not alan jüriye dönerek. Ben şapkaları satarım diye ekledi şapkacı. Kendime ait hiç şapkam yok. Ben şapkacıyım. Bu sırada kraliçe gözlüğünü takıp dikkatle şapkacıyı süzmeye başladı. Şapkacının rengi atmış, huzuru kaçmıştı. Anlat bildiklerini dedi kral. Ve paniğe kapılma. Yoksa şuracıkta kafanı uçurturum. Bu sözler tanığı pek cesaretlendirmişe benzemiyordu. Huzursuz gözlerle kraliçeye bakarken ağırlığını bir o ayağına, bir bu ayağına verip durdu. Kafası karmakarışık olduğundan yağlı ekmeği yerine çay fincanından kocaman bir parça ısırmaya çalıştı. Tam bu sırada Alice kendisini çok tuhaf hissetti ve bunun nedenini bulana dek kafası epeyce karışıktı. Yeniden büyümeye başlamıştı. Hemen kalkıp mahkemeyi terk etmeyi düşündü. Ancak tekrar düşününce odada kendisine yer kalmayana dek olduğu yerden kımıldamamaya karar verdi. Sıkıştırıp durmasana dedi yanında oturan fındık faresi. Zaten zor nefes alıyorum. Elimde değil diye karşılık verdi Alice uysalca. Büyüyorum. Burada büyümeye hakkın yok dedi fındık faresi. Saçma sapan konuşma dedi Alice cesaretle. Unutma ki sen de büyüyorsun. Evet ama ben makul bir hızla büyüyorum dedi fındık faresi. Senin gibi dağları devirmiyorum. Böyle deyip somurtarak mahkemenin karşı tarafına geçti. Bütün bunlar olurken kraliçe gözlerini bir an olsun şapkacının üzerine ayırmamıştı. Fındık faresi karşı tarafa geçerken mahkeme görevlilerinden birine ''Bana son konserde şarkı söyleyen bütün şarkıcıların listesini getir.'' dedi. Bu emir üzerine zavallı şapkacı öyle bir titredi ki ayakkabılar ayaklarından fırladı. ''Anlat bildiklerini'' diye tekrarladı kral öfkeyle. ''Yoksa heyecanlı olsan da olmasan da kafanı kestiririm.'' ''Ben zavallı birisiyim majesteleri'' diye söze başladı şapkacı sesi titreyerek. ''Çayıma başlayalı daha bir hafta olmuştu. Hem zaten ekmeğimle yağım da azaldı. İşe çayın çarpıklığı ile...'' ''Neyin çarpıklığı dedin?'' diye sordu kral. ''Çay ile başlamıştın'' dedi şapkacı. ''Çarpıklık, tabii ki çay ile başlar'' dedi kral sert bir sesle. ''Beni ahmak mı sandın? Devam et.'' ''Ben zavallı bir adamım'' dedi şapkacı. ''Birçok şey çarpıklaşmaya başladı.'' Mart tavşanı şey dedikten sonra ''Ben bir şey demedim'' diye araya girdi Mart tavşanı telaşla. ''Dedin'' dedi şapkacı. ''İtiraz ediyorum'' dedi Mart tavşanı. ''İtiraz ediyor'' dedi kral. ''O bölümü atla.'' Her neyse fındık faresi demişti ki diye devam etti şapkacı. Bir yandan da fındık faresi de itiraz edecek mi diye yan gözle onu süzüyordu. Ancak fındık faresi hiçbir şeye itiraz etmedi. Çünkü derin bir uykuya dalmıştı. Ondan sonra diye devam etti şapkacı. Biraz daha yağlı ekmek hazırladım. İyi de fındık faresi ne demişti diye sordu jüri üyelerinden biri. Orasını hatırlamıyorum dedi şapkacı. Hatırlamalısın dedi kral. Yoksa kafanı uçururum. Bunun üzerine zavallı şapkacı elindeki çay fincanını ve tereyağlı ekmeği yere düşürdü ve diz çöktü. ''Ben zavallı bir adamın majesteleri'' diye başladı söze. ''Sen konuşmaktan aciz bir zavallısın'' dedi kral. Kralın bu sözleri üzerine yine domuzlardan biri kıkırdamaya başladı ve hemen yetkililer tarafından susturuldu. ''Bu, karmaşık bir işlem olduğu için nasıl yaptıklarını size anlatacağım.'' Yine domuzunu önce kafası girecek şekilde yelken bezinden yapılma bir çuvala takıp çuvalın ağzındaki sicimi büzdüler ve üzerine oturdular. Bunun nasıl yapıldığını görmem iyi oldu diye düşündü Alice. Gazetelerde, mahkemelerin sonunda, mahkemede alkış girişiminde bulunan görevlilerce hemen susturuldu diye pek çok haber okumuştum. Ancak bunun ne anlama geldiğini hiç anlayamamıştım. Bütün bildiklerim bunlarsa aşağı inebilirsin dedi kral. Bundan daha aşağı inemem dedi şapkacı. Göründüğünüz gibi yerdeyim. ''O zaman oturabilirsin.'' diye yanıt verdi kral. Bunun üstüne bir başka gine domuzu kıkırdadı ve hemen susturuldu. ''Bu gidişte gine domuzu kalmayacak.'' diye düşündü Alice. ''Şimdi işler yoluna girer artık.'' ''Bari çayımı bitirseydim.'' dedi şapkacı. O sırada şarkıcıların listesine göz gezdiren kraliçeye tedirgin bir bakış fırlatarak. Kral gidebilirsin deyince şapkacı ayakkabılarını giymek için bile durmadan hızla mahkemeyi terk etti. Dışarıda kafasını uçurun diye ekledi kraliçe muhafızlarından birine. Ancak muhafız kapıya gidene dek şapkacı gözden kaybolmuştu bile. Sıradaki tanığı çağırın dedi kral. Sıradaki tanık düşesin aşçısıydı. Elinde biber kutusu taşıyordu. Alice kapının yanında aksırmaya başlayanlardan bu gelen tanığın kim olduğunu daha o içeri girmeden tahmin etmişti. Anlat bildiklerini dedi kral. Anlatamam diye karşılık verdi aşçı. Kral kaygıyla beyaz tavşana baktı. Beyaz tavşan alçak sesle, majesteleri bu tanığı kendileri sorguya çekmeli dedi. Tabii sorgulamam gerekiyorsa sorgularım dedi kral. Hüzünlü bir edayla ve kollarını kavuşturup gözlerin neredeyse görünmez olandaki kaşlarını çatarak aşçıya turtan neyle yapılır diye sordu. Genelde biberle diye karşılık verdi aşçı. Şeker pekmez ile dedi arkalarından uykulu bir ses. Yakalayın şu fındık faresini diye haykırdı kraliçe. O fındık faresinin kafasını uçurun. O fındık faresini mahkemeden dışarı atın. Susturun, çimdikleyin, bıyıklarını koparın. Bundan sonraki birkaç dakikalık kargaşadan mahkemedeki herkes fındık faresini yakalamak için peşine düştü. Tekrar yerlerine döndüklerinde aşçı ortadan yok olmuştu. Boş verin dedi kral rahat bir nefes alarak. Sıradaki tanığı çağırın. Sonra kraliçeye dönüp alçak sesle hayatım bu tanığı sen sorgula. Başım ağrımaya başladı dedi. Alice sıradaki tanığın kim olduğunu görmek için sabırsızlandığından listede tanığın adını arayan beyaz tavşını merakla izledi. Henüz doğru dürüst bir kanıta ulaşamadılar diye geçirdi aklından. Beyaz tavşan havası çıktı kadar Alice diye bağırdığında ne kadar şaşırdığını varın siz düşünün.
5. ayrımın sonu.